Ayrım 15. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 187. Dostluğu bilen dostuna dost Ertaş, garip gönlü bilecek bir dost arar da, bulamadığından olsa gerekir ki, kimi zaman bir yüce dağa sığınır, derdini ona açar. Çünkü dağlar hem arka verir, hem dert ne kadar büyük olsa da çekip alır, hem de sır tutar. Ertaş'ın dağlara yaslanışı, içini açışı en çok Çiçek Dağı'nadır. Çünkü Çiçek Dağı hem garibin yurdu hem de dizli sızılı anasının çileli bedenini sarıp sarmalayan kabridir. Bu yüzden içinde bin türlü derdi gizlidir. Derin bir of çeker, başlar derdini dökmeye. Çiçek Dağı hem ağırbaşlı hem de gururludur. Dinler onu. Toprağının bu has evladını tanır, bilir neler yaşadığını. Yüreğinin yangısını, bağrının sızısını, avazını, çığlığını çiçeklerle karşılar. Hoşlukla ağırlar, derdine derman olmak ister. Ertaş'ın eserlerinde dert yanıp yakındığı konuların başta geleni, daha aklı yeni yeni erdiği günlerden ömrün sonuna kadar karşısına çıkan ve kendisine yaşamı boyunca türlü acılar çektiren ayrımcılık ve hor görmedir. Ertaş aşireti gibi kendisinin de yaşamına damgasını vuran, türlü acılarının kaynağı olup içi acı ve feryatlarla dolu türküler, uzun havalar ve özellikle de bozaklar söylemesine neden olan bu olgulara karşı tepkisini eserlerinde kendine özgü bir dille ortaya koymuştur. Bu tip eserlerinde kimi zaman garibanlığı, ezilmişliği vurgular, kimi zaman insanların kardeşliği temelinde benzer bir tavrı dile getirir, bazen de Tanrı'nın insanları bir yarattığı düşüncesine göndermede bulunarak eşitlik vurgusu yapar. Ertaş'ın bu tür eserlerdeki anlatımı genel uslup içerisinde olup yine kırmadan, incitmeden ve ileri gitmedendir. Ancak o kendisini derinden yaralayan bu duruma karşı tepkisindeki güçlü vurguyu sesiyle yapar. Sesindeki yürek dağlayan tonlamalar zaman zaman isyanını ortaya koyan gür avazlara, acı dolu feryatlara dönüşür. Yüksek perdelerden güçlü ve yanık avazlarla kopardığı feryatlar tıpkı birdenbire parlayan güçlü bir ateşin yavaşa yavaş sönmesi gibi ağır ağır sönümlenerek sona erer. Ertaş'ın bu tip eserlerinin en bilinenlerinden biri Bir Yaratmış Allah Tüm İnsanları dizeleriyle başlayan ünlü Bozlağı'dır. Ertaş bu eserde Allah'ın insanları bir yarattığı olgusundan yola çıkarak ayrımcılığı yaratanların fesatlar olduğu, ikiliğin onların ikircikli özünden gelen niyetlerinden kaynaklandığını söyler. Onun benzer konudaki bir başka eseri de İkilik Noktasın Çıksın Aradan dizeleriyle başlayan Bozdağ'dır. Allah'ın bir yarattığı insanın arasına ikilik koymanın kötülük olduğu, aslının birlik, beraberlik ve sevgi olduğunu belirten Ertaş, böylelikle kötülüğün kovulabileceğini de vurgular. Ertaş'ın eserlerinde yakındığı temel konulardan biri de onu bir gurbetten ötekine savuran koşullar ve gurbetliktir. Gurbetçidir Ertaş. Gurbet elin değişmez yolcuları olan gariplerden, derdini çekenlerden, acısını bilenlerdendir. Bir lokma ekmeğin peşinde bir gurbetten ötekine koşmakla örülü ömründe gurbet onun için hep ayrılık, çile, özlem olmuştur. Hele de gurbetteki gariplik. Gariplik ne kadar zorsa gurbet ellerinde garip olmak bir o kadar daha zordur. Ancak o güçlü ruhu, mücadeleci yapısı ve cevheriyle nerede olursa olsun kendisini yeniden var etmesini bilir. Bilir de yaşadıkları yüreğini incitir, dayanamaz ve türküleriyle içindekini dışarı atmaya başlar. Gurbetlik Ertaş için yalnızlık demektir. Ömrü gurbet ellerinde geçmesinden olacak ki onda gelişmiş en baskın duygu yalnızlıktır. Üzerine böylesi bir derin yalnızlık sinmiş Ertaş, kendisini çepeçevre saran zahiri gurbetin içerisinde bir de kendi iç gurbetine çekilerek deyim yerindeyse gurbetin gurbetini yaşar. Ertaş için hele de gurbette yaşanılan aşk acısı çok daha zordur. Nitekim onu yurdundan, memleketinden koparıp sonsuz gurbetlere salan şeylerin başta gelindi sevip kavuşamamasıdır. Başımı alıp memleketten çıktım, hala gidiyorum demesi gurbeti kanıksamasından değil, hem dış hem de iç gurbetin tükenmez oluşundandır. Ertaş'ın ilk plağı, dağlar başı karlı olur sevdasını kendisine gurbette salışının, gurbette kalışının öyküsüdür. Ağlarım, ağlarım, ah kaldım gurbette, eyvah diye seslenişi hep bu duygunun iç acıtan yansımalarıdır. Gurbet ellerine bağlanan yollar, yardan ayrı düşeli geçmeyen günler, kavuşmanın istek ve arzusu, dünyanın başa zindan oluşu hep gurbetliğin bitip tükenmez, bilmez yüzüdür. Yine mi gurbete düştü yolumuz diyerek yakınıp dertlenmesi ise yaşadığı ve yaşanacaklarına karşı bıkkınlığını dile getiriştir. Neşet Ertaş her ne kadar yaşamının birçok alanını kaplayan olumsuzluklardan yakınsa da sonuçta inançlı biri olarak olumlu tarafından bakıp şükredilebilen bir anlayışı vardır. Onun bunca sızlanması, ah çekip zar etmesi sonrasında bile yine de olumlu bakışı ölümünden çok kısa süre önce kaleme aldığı ve adeta veda niteliğindeki şiirinde belirgin olarak ortadadır. Tükendi ömrümün çoğu gidiyor dizeleriyle başlayan şiir, çoğu gitmiş tükenmek üzere olan ömrünün son günlerindeki muhasebesinde bile kimseye kırgın ya da küskün olmadığının, henüz yüreğinde aşkın ateşinin yandığının, aşk ile sürdüğü yaşama aşk ile veda ettiğinin dizeleridir. Yaşamı aşk ile kavrayıp sevgi penceresinden bakan ve bu anlayışını eserlerine yansıtmış Neşet Ertaş'ın türkülerinde en çok rastlanılan konulardan bir diğeri sevgidir. Sevginin Ertaş şiirlerinde hem somut hem de soyut iki anlamı vardır. Ona göre sevgi hem dışın güzelliği hem de için pırıl pırıl temizliğidir. Yüreği pak eden, insanı var eden, cennete alaya kula kazandıran, insana nimetleri çok eden hep sevgidir. Ertaş sevginin hak olduğuna inanır. Ona göre sevgisiz kalan haksız kalır. Bu nedenle hakka ulaşmada gözlerdeki perdeyi kaldıran, insanı hak ile hak eden hep sevgidir. Öyleyse badelere doldurup içilen de, her nefeste ciğere çekilen de, kısacası ekilen de, biçilen de sevgidir. Çünkü sevgi her şeyden ezel, her şeyden güzel, sevince her şey daha güzeldir. Ertaş da bu denli güçlü bir şekilde can bulan sevgi kavrayışı ve inancı, sevginin bir tür ibadet olduğuna varan bir anlayışa ulaşır. Ona göre eğer insanlar birbirini sevmezse gönüller gülmez, muhabbet de hakka ulaşmaz. Çünkü sevgi hem muhabbet hem de muhabbet duyulan hak olup sevgisiz hakka kul olunamaz. Sevgi ibadet bilen, güzele güzelliğe aşık Ertaş'ın sevgisi onun nice güzellemeler söylemesine neden olmuştur. İnsan ve doğa sevgisini coşkulu bir biçimde işleyen Ertaş'ın bu tip eserlerinde genellikle sevgilinin güzelliklerinin anlatıldığı, doğayla özdeşlikler kurularak türlü betimlemeler yapıldığı görülür. Kendisini gül aşkına seher vaktine zar edip garip garip öten bülbülle özdeşleştiren Ertaş, sevdiğini de güle benzetir. Bülbül figan eder güllere karşı, o yer benim gülüm değil mi deyişi bundandır. Garip bülbül için sevdiğinin zülfü de sazının telleri gibidir. Sevgiyle coşkuyla çaldığı sazının telinde, zarif bir dille tanımladığı sevgilinin cemalini gören güllerin açılmasını, aşıklarının coşmasını, dilsizin dile gelerek konuşmasını hep onun güzelliğine bağlar. Tığ gibi tırpik kirpikleri, hilal kaşları, sürmeli gözlerindeki can alıcı bakışlarıyla yakıp yandıran sevgilinin edasındaki, nazındaki bin bir tat da dünyada hiçbir şeyde yoktur. Can alıcı bakışlara can alan sevgili her derdin ilacıdır, çaresidir. Güzel bakıp güzel gören Ertaş'ın güzellemelerindeki sevgili, kimi zaman da burnu fındık, ağzı kahve fincanı, ağladıkça gözlerinden mercan gibi yaş döken, aşığının canını adeta telef eden şeker, şerbet, bal, acem kızıdır. Neşet Ertaş'ın eserleri arasında ölüm üzerine duyulan acıların ve ölenin iyiliklerinin anlatıldığı ağıtlarda sıkça görülür. Anonim halk yüzü içerisinde genellikle halk hikayeleri, destanlar ve profesyonel ağıtçılardan geçerek türküleşen ve geniş bir dağarcık oluşturan ağıtların Ertaş'ta iki yönlü anlatımı vardır. Bunlardan biri genellikle okuduğu ustamalı eserlerin içerisindeki bu bakış açısından gelişmiş ağıtlardır. Köprüden geçen gelin alayının, köprünün yıkılma sonucu suya düşüşü ile gelinin trajik bir şekilde yaşamını kaybetti ya da tuz taşıyan katırcıların şeker dağında donarak ölmeleri bunlardandır. Ertaş'ın seslendirdiği ikinci tip ağıtlar kendisinin seçtiği belirli kişilere yaktığı özel ağıtlardır. Ertaş bu tip ağıtları kimi zaman hem kendisi hem de toplum için önemli olduğuna inandığı insanlara kimi zamanda yalnızca kendi yaşamında önemli izler bırakmış, değer verdiği kişilere adamıştır. Duygusal yapıya sahip, duyguları uçta yaşayan, yanık yürekli Ertaş'ın icrası ve yarattığı etki de belki de en başarılı olduğu türlerden biridir. Olurlar. Bu tip eserlerde olayı dramatize ederek özgün anlatımlarla betimleyen, seslendirirken de halden hale girip duygudan duyguya geçen Ertaş'ın söyleşileri iç yakıcı, yürek parçalayıcıdır. Ertaş'ın kişilere yönelik söylediği ağıtların sayısı fazlaca değildir. Bunlardan biri, yaşamında en önemli yeri tutan, ona hayatı ve sanatı öğreten babası, ustası Muharrem Ertaş için yaktığı ağıttır. Ertaş bu ağıtı babasının cenaze törenine yetişemediği ve o yokken toprağa verildiği için yakmıştır. Uzak yoldan geldim hasretim için, hani nerede babam, Muharrem nerede dizeleriyle başlayan bu ağıtta Ertaş, babasının önemli yanlarını, kendisi için ne demek olduğunu, hayatı, sanatı, kendisine öğretişini ve ölümünden duyduğu üzüntüyü çarpıcı bir dille anlatmıştır. Ertaş'ın yaşamında iz bırakmış ve kendisi için ağıt yaktığı bir başka kişi çocukluk aşkı Menoş'tur. Evcilik oynarken aşık olduğu ancak babasının göçerliği dolayısıyla ayrılıp bir daha da kendisinden haber alamayan, sonunda ölüm haberini duyan Ertaş'ın Menoş için aynı gün yaktığı Vay Vay Dünya adlı ağıt, sözleri ezgisi ve deyişiyle son derece içli bir eserdir. Ertaş ağıtta onun yaşamını ve ölüm anını kendi anlatımlarıyla tasvir etmiştir. Gerçek adını vermek istemediği için Menoş biçiminde söyleyen Ertaş, o gün yaşamında ilk kez baştan aşağı siyah giyerek sahneye çıkmış ve Vay Vay Dünya Menoş'a ağıtını okurken sahnede ağlamıştır. Neşet Ertaş'ın eserlerinde görülen konulardan biri de övgü metiyedir. Ertaş'ın metiyeleri üç konu üzerine biçimlenmiştir. Bunlardan biri de canlı hak dediği ve hikmetlerini gizli sıra olarak gördüğü analardır. Ertaş, analar üzerine söylediği birçok şiirinde, anaların yüce mertebesini ve kaynağını, haktan alan hizmetlerinin gizli sırlarını ifade etmeye çalışır. Ertaş'ın metiye söylediği ikinci grup, sevdiği ve yaşamında önemli yeri olan kişilerdir. Ertaş, ay dost denince yeri göğü inleten diye başlayıp, birçok yönüyle methettiği babası başta olmak üzere, emmisi Hacı Taşan, sevdiği dostu Aşık Mahsuni ve sahnede felç geçirdiği günden başlayarak kendisiyle ilgilenen Doktor Mehmet Ali Altın için övgüler söylemiş, onların önemli yanlarını, insancıl özelliklerini ve kendisi için değerini ortaya koymuştur. Ertaş bir de ana vatanı, baba yurdu Kırşehir'e, Şirin Kırşehir diyerek metiye söylemiş, doğup büyüdüğü toprağın çeşitli yönlerini hoş bir dille övmüştür. Neşet Ertaş'ın eserlerinde görülen konulardan biri de yergi eleştiridir. Söyleyeceklerini karşı karşıya gelmeden daima özen içerisinde belirten Ertaş'ın eleştirileri genellikle toplum adına, toplumu yakından ilgilendiren olaylara ve durumlara yöneliktir. Yokluğu, yoksulluğu, haksızlığı, kötülüğü toplum adına eleştiren Ertaş, ne olması gerektiği konusunda da önerilerde bulunur. Bu olgular yanında ayrıca aşiretinin yaşadığı horlama düşüncesini de eleştiriler yönelten Ertaş, çeşitli eserlerinde de bu durumu da çarpıcı bir dille yer alır. Ertaş'ın kişileri hedef alarak söylediği yergiler hemen hiç yoktur. Bu konudaki tek örnek, evliliği sırasında babasıyla düştüğü ikilem sonrası, babasının türküsünde geçen aslı bozuk, alma dedim evladım sözü üzerine onun ölümünden sonra verdiği yanıttır. Ertaş'ın yergide bulunduğu bir başka durum ise yaşarken kendisiyle ilgili olarak çıkarılan öldü haberlerini ve sorumsuzca bu haberi çıkaranlaradır. Ruhunu derinden yaralayarak kırılmasına neden olan bu duruma Ertaş, Almanya'da yayınlanan yerel bir Türkçe gazetenin kendisiyle yaptığı bir görüşmede yanıt vermiştir. Sormadılar bana, acep neredeyim, haberim yok bana, öldü demişler dizeleriyle başlayan şiirinde, hem bu durumu hem de buna neden olanları ironik bir dille eleştirmiştir. Neşet Ertaş'ın sözlü anlatımında acı söz söyleme, kötülük dileme, hele de beddua etme gibi bir duruma rastlanılmaz. O en zor anlarda, kendisine ağır gelen durumlarda bile eleştirisine uygun bir dil ve biçim içerisinde ileri girmeden yapmıştır. Ancak eserler arasında "Ey sevdiğim benden ayrı gezersen" dizeleriyle başlayan bir eser vardır ki, özenle koruduğu bu çerçevenin dışına çıkarak sevdiğine intizar etmiş, hatta bedduaya varan deyimler kullanmıştır. Neredeyse her bir satırında bu tür kelimeler geçen eserde onun derinden yaralanmışlığının üzüntüsü ifadeleri görülmektedir. Ey sevdiğim, benden ayrı gezersen, gönlünün yarını bulamayasın. Benden gayrısına gönül verirsen, kırılsın kolların, saramayasın. Birken zinetin dökülü kalsın, sinende açılan güllerin solsun. Gönlündeki yaran dermansız olsun, derdine bir derman bulamayasın. Saçların ağrsın, belin bükülsün, birer birer hep dişlerin dökülsün. Gönlünde parlayan ışığın sönsün, görmeye gözlerin göremeyesin. Bir garibim yar olarak bilmezsen, akar gözüm yaşlarını silmezsen, gelip yar yarama merhem olmazsan, şu yalan dünyada gülemeyesin. Neşet Ertaş'ın Dağarcığında hapishane konulu türküler de vardır. Ertaş bu eserlerde tutukluluk halini, burada yaşanılanları ve hapishanelerin insanı karamsarlığa, yalnızlığa iten ortamını anlatır. Ertaş'a göre hapis olmanın en kötü yanı, içine düşülen yalnızlık ve daha da önemlisi yardan ayrı kalmaktır. Bu yüzden Hapishanelere Güneş Doğmuyor dizeleriyle başlayan ünlü türküsüyle Hapishanelere Attım Postumu adlı bir diğer hapishane türküsünde de bu duygu ve düşünceleri kendine özgü güçlü söyleşilerle ortaya koymuştur. Neşet Ertaş'ın türküler içerisinde savaşların konu edildiği eserlerde de bulunmaktadır. Özellikle Çukurova bölgesi aşiretlerinin yurtlandırılıp yerleştirmeleri sırasında yaşanılanlarla ilgili Dadaloğlu şiirleri üzerine söylenmiş İskan havalarında seslendiren Ertaş, bununla da kalmayıp kendisine benzer bir örnek üretmiştir. 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a asker çıkarması sonrası çıkan savaş üzerine Çukurova Ağzı Bozlak tarzında söylediği ve Baş Kaldırdı Yunan, Durmaz Göründü dizeleriyle başlayan bu eserde Ertaş, savaşın nedeni, savaş sırasında yaşanılanlar ve sonrası üzerine gelişen duygu ve düşüncelerini aktarmaktadır. Ertaş benzer bir şekilde Yemen üzerine söylenmiş olan Havada Bulut Yok, Bu Ne Dumandır dizeleriyle başlayan Yemen türküsünde kendi yorumu içerisinde seslendirmiştir. Şiirlerinin yapısal özellikleri. Neşet Ertaş'ın şiirleri geleneksel halk şiiri yapısındadır. Şiirlerini hece ölçüsüyle çoğunlukla dörtlük kıta biçiminde yazmış olup aruz vezni ve beyit kullanımına hiç rastlanılmaz. Müzik ile birleşerek her biri birer sanat eserine dönüşen ve kimi zaman bilinen genel kalıpların dışında görünen Ertaş'ın şiirleri çeşitli yönleriyle edebiyatçıların ilgisini çekebilecek nitelikte birbirinden ilginç özellikleri ve çok az rastlanılabilecek yönler içermektedir. Halk şiirinin yapısal ve anlatım özellikleriyle ilgili zengin bir çeşitlik sunan bu şiirlerin kaynağında Abdallar tarihinin derinliklerinden akıp gelen Türk dili ve edebiyatı içerisindeki şiir söyleme geleneğini korumacı bir tutum ve bağlılıkla sürdürüyor olmasında aramak gerekir. Anonim halk şiiri ve aşık edebiyatı genelinde olduğu gibi Neşet Ertaş'ın şiirleri de çoğunlukla 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsüyle yazılmış koşma biçimindedir. Ertaş için şiirlerinde belli bir duyguyu ya da düşünceyi bütünlük içerisinde söylemek istediği her şeyi tamam ederek söylemek önemlidir. Bu nedenle şiirlerindeki kıtaların sayısı değişkenlik gösterir. Bu bağlamda eserlerin büyük kısmının 3 ya da 4 kıta olduğu, 4 kıta olanların da çoğunluğu teşkil ettiği görülür. Ancak şiirleri arasında 2 dörtlükten oluşan az sayıda örnek de bulunmaktadır. Anam ağlar başucumda oturur, aradım derdime çare mi buldum, baharı görmedim yazımdan oldum, başım alıp çıksam bir yüce dağ, bıraktın yalınız gurbet ellerde, dağlar başı karlı olur, yine boranlı dağlar, gitme Leyla'm gitme yolumuz uzak, karlı dağlar geçit vermez olunca yanarım senin aşkına ve bunun gibi eserler bunlardandır. Bu eserlerin birçoğunun Ertaş'ın ilk dönem ürünleri olduğu ve bu nedenle o dönemde henüz şiir tekniğini ve tarzını bütünüyle oturtmamış olmasından kaynaklı olarak iki kıta biçimde yazıldığı söylenebilir. Ancak bir diğer neden bu türdeki eserlerin bir kısmının daha ilk aşamada direkt olarak süre sınırlaması bulunan plak kaydına göre tasarlamış olmasındandır. Genel karakteri çoğunlukla 4 ya da 3 kıta olan Ertaş'ın şiirleri arasında 5 dörtlük olan şiirler de görülür. Fazlaca bir sayıya ulaşmayan bu tip şiirlere örnek olarak O şirin sözlerine, "Bu dünyada yok değilsin, varsın ana. Bülbül benim, güller benim" adlı şiirler verilebilir. Ertaş şiirlerinde altı kıtadan oluşanlar, beş kıtadan oluşanlara oranla çoğunlukla olup belli bir sayıdadırlar. "Hürmet edek analara, anaları hak bilelim." Sayfa 554. Şiiri ve Doktor Mehmet Ali Altın, sayfa 371 adlı eser 8/4'lük. "İsterim ki bu dünyada" şiiri 9/4'lük. "Hayatını anlattı ve 1938 cihana" sayfa 524 dizeleriyle başlayan şiiri ise 15 kıtadan oluşmaktadır. Ertaş'ın şiirlerinin bütününde göze çarpan, genellikle deyişlerin diğer şiirlere göre çok daha uzun olduğudur. Bu durumun nedeni ise özgün fikirlerini aktardığı, bu türden şiirlerinde konu bütünlüğünü yansıtabilmek ve var olan birçok düşüncesini aktarabilmek adına dörtlük sayısıyla kendisini sınırlandırmamış olmasındandır. Şiirleri dörtlük biçiminde olan Ertaş'ın her bir kıtası beş satırdan oluşan şiirleri de bulunmaktadır. Bu tip şiirlerdeki beşinci satırlar bir bağlantı ya da redif olmayıp her bir kıtada değişen, kafiye uyumu bulunan satırlardır. Terk edeli Ceylan, şu bizim dağı, sayfa 487. "Zaman sana uymaz, boşa çalışma," sayfa 508. "Ve bunca yıldır daldan dala konarsın," sayfa 365 dizeleriyle başlayan eserlerinde bu olgunun örnekleri de görülebilir. "Terk edeli Ceylan, şu bizim dağı, ne laleler açtı, ne sümbül bitti. Bozuk viran oldu gönlümün bağı, ne güller açıldı, ne bülbül öttü. Yaralı Ceylan'ım, kimler incitti? Zaman sana uymaz, boşa çalışma. Gel kardeş, zamana uymasını bil. El aklıyla gezip boşa dolaşma. Gel kardeş, zamana uymasını bil. Biraz da kendine gelmesini bil. Bunca yıldır daldan dala konarsın. Yuva yap bir dala, kal gayrı gönlüm. Beyhude yerlere boşa yanarsın. Canının kıymetini bil gayrı gönlüm. Sen de eller gibi gül gayrı gönlüm." Neşet Ertaş şiirlerinin büyük çoğunluğu genellikle hece ölçüsünün 6 artı 5 94 ya da 4 artı 4 artı 3 duraklı kalıbıyla söylenmiş, 11'li koşmalar ile 4 artı 4 kalıbıyla söylenmiş, 8'li koşmalar ve 3 artı 4 kalıbıyla söylenmiş, 7'li koşma, mani ve manilerden oluşur. Ancak şiirlerin ezgiyle örtüşerek birer müzik eserine dönüşmeleri aşamasında ortaya çıkan anlatım özellikleri nedeniyle genel yapıların dışına çıkıldığı, hece sayılarında azalma ya da artmalar olduğu, kimi zaman tek, kimi zaman iki, kimi zaman ise daha fazla sayıdan oluşan ve kendi içerisinde farklı hece sayılarına ulaşan dizelerin ve kafiye uyak düzeninin bulunduğu çok çeşitli görünüm sergileyen yapılar ortaya çıkar. Ertaş'ın eserlerinde sıkça rastlanılan bu olgunun anlaşılması, onun söyleyişinin ve anlatım özelliklerinin kavranılabilmesi bakımından önemlidir. Neşet Ertaş'ın bazı şiirlerinde ölçü uyumunu sağlamak ve anlamını oturtmak için hece uzatmaları ya da hece düşmelerinden yararlandığı görülür. Çoğunlukla söyleyişinin ya da sözcüklerin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından sergilediği bu tutum, şiirlerinin yapısını bozmakla birlikte müzik ustalığından kaynaklı olarak uygun tonlamalar ve vurgulamalarla tolere edilmiş, hoş görülebilecek bir biçimde kulağa yansır. Ertaş'ın fazla hece kullanımı üzerine bir örnek şöyledir: "Şeytan dediğimiz yalanmış. Ne yazık ki insanlar kanmış. Yalanı benimseyen nara yanmış, devri sıfat hayvanmış şeytan." Bir başka örnek: "Kır şehrinde 7 sene kalınca, düğün düzgün, hepsi bize gelince, ne yapsın çalgıcı arkadaşlar yer daralınca, Ankara'ya gider yolun," dediler. Hece düşmesine örnek: "Aşk eline doğru gider, yolun malum değil mi? Söylemeye ne hacet var, halim malum değil mi?" Neşet Ertaş'ın şiirlerde uyumlu bir ses örgüsü vardır. Bu uyumda ustaca kullandığı sözcüklerin yanında kafiyelerin, uyakların payı büyüktür. Ertaş, dile egemen olması ve sözcük dağarcığının genişliği yanında olağanüstü duyuşu nedeniyle yarattığı uyumlu ses örgüsü içerisinde kafiye kullanımı yönünden de güçlü bir söyleyiş geliştirmiştir. Halk şiirinin geleneksel, zengin, tunç, tam ve yarım uyak düzenini kullanmış ses örgüsündeki uyumu sağlamak ve anlatımı pekiştirmek için zaman zaman rediflerden de yararlanmıştır. Ertaş'ın bu kullanım içerisinde ek durum ve sözcük durumda olan rediflerden yararlandığı da görülür. Benzer bir biçimde ve amaçla şiirin birçok yerinde dolgu sözcükleri ve ekleri de kullanır. Anonim halk şiiri ve aşık edebiyatı genelinde olduğu gibi Ertaş'ın şiirleri de çoğunlukla yedili, sekizli ve onbirli hece kalıplarıyla yazılmış olup kendi içerisinde genellikle iki bölümden oluşur. Bunlar asıl sözlerin bulunduğu ve adına bent denilen birinci bölüm ile bentlerin sonuna eklenen nakarat bağlantı ya da kavuştak da denilen ikinci bölümlerdir. Ertaş türkülerini yaratırken şiirlerini başkaca yönlerden olduğu kadar vezin, duraklar, bağlantılar, nakaratlar, kavuştaklar ve bunun gibi biçim özellikleri yönünden de bir bütün olarak ele alıp yapısal ve anlatımsal bütünlüğe kavuşturur. Ertaş'ın şiirlerinde karşılaşılan bağlantılar birkaç çeşittir. Bunlardan en çok görüleni 3 satırlık bentlerden sonra kullanılan 2 satırlık bağlantılardır. Ertaş'ın kimi zaman da 4 satırlık bentten sonra bir ya da 2 satırlık bir bağlantı kullandığı görülür. Örneğin, "Ah şu yalancı dünyada gülem dedim gülemedim." sayfa 313 dizeleriyle başlayan şiirinde her kıtadan sonra "Dağlar sana kar mı yağdı?" dizesinden oluşan 4 artı 1 biçimde tek satırlık bir bağlantı bulunmaktadır. Ertaş şiirlerinde görülen bir başka farklı kullanım da "Ey garip gönüllüm, kara kaderlim" sayfa 391 dizeleriyle başlayan eserinde her iki kıtadan sonra söylediği "Ağlama anam ağlama, yüreğimi dağlama, ben de çektim felekten, feleğe gönül bağlama, dertli anam yandı sina" dizelerindeki gibi birbiriyle kafiyeli 4 dizeye eklediği tek satırlık eklentiyle oluşan 5 satırlık bir bağlantıyı eserin her iki kıtasından sonra kullanmasıdır. Bu tip zengin kullanımlara onun eserlerinde sıkça rastlanılmaktadır. Ertaş'ın şiirlerinde görülen benzer uygulamalardan biri de "Naz eyleme bana ne olur" sayfa 454 dizeleriyle başlayan şiirindeki bağlantı kullanımıdır. 4 tane dörtlükten oluşan bu eserde Ertaş, bunların tümünü okuduktan sonra ters bir sıralama ile 3, 2 ve 1. dörtlüklerin 4. satırlarındaki "izine kurban olduğum, yüzüne kurban olduğum ve gözüne kurban olduğum" sözlerini ardı ardına yineleyerek özgün bir bağlantı anlayışı ortaya koymuştur. Neşet Ertaş'ın şiirleri gerek vezin, gerek duraklar, gerek kafiye yapısı, gerekse bütün bu öğelerin iç içe kullanımında görülen çeşitlilik ve farklılıklar yönünden de yapısında çarpıcı özellikler barındırmaktadır. 15. ayrımın sonu, sayfa 199.